Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla İslam İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 Ordu 5-1403 Hicri Kameri, 11 Şevval 1445 ve Miladi 20 Nisan 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra sizler için sunacağımız akşam haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumlar ardından Filistin gelişmeleri konusunda siyasi analist Sayın Abdurrauf Kıran ile yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Pencere podcast'te ve Hidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran Devrim Muhafızları Ordusu yayımladığı mesajda İran halkına teşekkür etti. Dışişleri Bakanı New York temasları devam etti. Lübnan Hizbullah Hareketi Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. 3 uydunun başarılı fırlatışıyla İran uzay güçleri arasında yer alıyor. Ve İran yargısı Pahlavi rejiminin suçlarına destek veren Amerika'ya 1 milyar dolar ceza verdi. Şimdi haberler.
İran Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı mesajda İran milletinin gerçek vaat operasyonu boyunca verdiği desteği takdir etti. Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı mesajda göğüsleri kabartan ve muzaffer bir operasyon sayılan gerçek vaat operasyonuna halkın desteğini eşsiz olarak nitelendirerek bu desteği takdir etti. Bu mesajda hak ile batıl arasındaki savaşta gerçek vaat operasyonunun ilahi bir vaadin bariz bir örneği olduğu hatırlatılırken bu operasyonun huzur ve güvenli ortamın yaratılması doğrultusunda olduğu sahte rejime dehşet ve horluk dayandırdı vurgulandı. Bu bildiride İran İslam Cumhuriyeti'nin büyükelçiliğine saldırıda şehit düşenlerin kanının yerde kalmadı. İslam ordusunun kahramanlıkları sayesinde Siyonistlerin sözde imajının yerle bir edildiği tarihi ve stratejik bir yenilginin işgalcilere dayatıldığı vurgulandı. Bu süreçte ise halkın silahlı kuvvetlere verdiği desteğin takdiri değer olduğu ve halkın da silahlı kuvvetler için dayanak ve güç kaynağı olduğu vurgulandı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, New York'taki ikili görüşmelerin devamında Siyonist rejimin bölgedeki cinayet ve suçlarının durdurulması gerektiğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan bu çerçevede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşerek Gazze gelişmelerini ve bu bölgede daimi ateşkesin sağlanması zaruretini ele aldı. Bakan Emir Abdullahyan görüşmelerinin devamında İslam İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin büyükelçilerin katılımıyla New York'ta düzenlenen toplantıda İran'ın Filistin meselesi, Siyonist rejimin cinayetleri ve İran'ın İsrail rejimi karşısında meşru savunma hakkındaki görüşlerini anlattı. Emir Abdullahyan, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist rejimin askeri mevzilerine yönelik cezalandırıcı operasyonunun meşru savunma ve uluslararası kurallar çerçevesi olduğunu belirttiği bu konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti bu operasyonu daha geniş bir alanda yapabilirdi. Ancak sadece İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırı için kullanılan Siyonist rejimin askeri mevzileri hedef alındı ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Miryana Sporliyarik, İYER ile yaptığı görüşmede batılı ülkelerin Gazze krizini sona erdirmeye yönelik ikili yaklaşımlarını eleştirdi ve mazlum Filistin halkının insani durumunu son derece endişe verici olarak nitelendirdi. Görüşmede Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Mirjana Sporliarik İYER de Gazze'deki vahim insani durumla ilgili endişelerini dile getirirken İran-İslam Cumhuriyeti'nin savaşın sona ermesine yardımcı olmak için gösterdiği siyasi çabaları takdir etti. New York'taki ikili görüşmelerinin devamında Cezayir ile mevkidaşı Ahmet Ataf ile bir araya gelen Emir Abdullahyan, Cezayir'in Siyonist rejimin Gazze şeridindeki soykırımı durdurmasına yardım etmedeki rolünü takdir ederek bölgede güvenliği tesis etmek ve istikrara kavuşturmak için istişarelerin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile de görüşen İran Dışişleri Bakanı, İran'ın Siyonist rejime yönelik cezalandırıcı operasyona değinerek şunları söyledi. Bu operasyon meşru savunma çerçevesine ve uluslararası kurallara uygun olarak Siyonist rejimin suçlarına yanıt olarak gerçekleştirilmiştir. Brezilya Dışişleri Bakanı da bölgedeki gerilimin kapsamını genişletmenin tehlikelerine vurgu yaparak Brezilya gerilimi azaltmak istiyor ve barış ve güvenliğin tesisi için tüm çabalarını kullanacak dedi. Emir Abdullahyan ayrıca Birleşmiş Milletler'in Batı Asya Barış İşleri Özel Koordinatörü Thor Wansland ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimin suçlarının durdurulması ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da kalıcı bir ateşkes sağlanmasının gerekliliğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Batı Asya Barış İşlerinden sorumlu yardımcısı ve özel koordinatörü Thor Wansland da bölgede gerilimin artmasının yarattığı tehlikelere vurgu yaparak Birleşmiş Milletler'in bölgedeki gerilimi düşürmek istediğini ve bu konuda harekete geçeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ziyaretinin sonunda yaptığı değerlendirmede doğal olarak görüşmelerimizin bir kısmında New York'taki işin doğası gereği yaptırımları kaldırma ekseninde bir diplomasi yürüttük dedi. İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üst düzey yetkililerinin oturumuna katılmak üzere New York'a yaptığı ziyaret sonunda şunları söyledi. Gezinin asıl amacı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üst düzey yetkililerinin toplantısına katılmak ve İran'ın Gazze'deki gelişmelere yönelik tutumunu ayrıca İran'ın Büyükelçiliğine yapılan saldırıda payı bulunan İsrail rejiminin meşru bir şekilde hedef alınması ile ilgili açıklama yapmaktı dedi. Emir Abdullahyan şöyle devam etti. Yaptığım görüşmelerde ve Güvenlik Konseyi'nde yaptığım konuşmada İsrail'in yeni maceracılığının boyutlarına ve herhangi bir tekrarının sonuçlarına dikkat çekebildi.
Lübnan İslami Direnişi 6 kez Siyonist rejiminin mevzilerini ve askeri üslerini hedef aldı. İRNA'ya göre Lübnan Hizbullah'ı cumartesi günü yaptığı açıklamada Gazze şeridindeki İslami Direniş savaşçılarını desteklemek amacıyla Siyonist rejiminin işgal altındaki Şeb'a çiftliklerinde yer alan radar üssünün casusluk ekipmanlarını uygun silahlara hedef aldığını ve imha ettiğini duyurdu. Lübnan Hizbullah'ı daha önce Siyonist rejimin Beyad Belida, Ruisat el-Alam ve el-Raheb üslerindeki mevzileri askeri ve casusluk teçhizatına yönelik füze ve topçu saldırısına ilişkin 4 ayrı açıklama yapmıştı. Lübnan İslami Direnişi, El-Mutla bölgesinde Siyonist rejimin askeri aracını ve Siyonist askerlerin toplanma noktasını da füzeyle hedef aldı. Bu da birkaç Siyonist askerin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Bu bağlamda Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Siyonist rejim tarafından tırmandırılacak her türlü gerilimi Hizbullah'ın karşı koyacağını belirterek, ateşkes ilan edilene kadar İsrail rejimiyle mücadeleye ve Gazelilere yardıma devam edeceklerini kaydetti.
Filistin'in savaşçıları Batı Şeria'da bulunan Türkerem kentindeki Nur Şems kampında İsrail askerleriyle çatıştı. İran'ın cumartesi günkü raporuna göre Filistin'e denişçiler bir dizi Siyonist askerin Nur Şems kampına girerken el bombalarıyla hedef aldı. Son haberlere göre Nur Şems kampında son saatlerde çıkan çatışmalarda 7 Filistin'e denişçi şehit oldu, 2 kişi yaralandı, 10 Filistin'e de gözaltına alındı. İsrail savaş uçakları da Gazze şehrinin iki bölgesinde tarım alanları ve iki eve bombaladı ve bu saldırılar sonucunda 8'i çocuk en az 10 Filistinli şehit oldu. Öte yandan Gazze şeridinin güneyindeki El Mevasi bölgesinde mültecilerin hedef alınması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. Seraya el-Kudüs direniş güçleri ise Gazze şeridi çevresinde Siyonist rejimin Sederot kenti ve Niram yerleşim bölgesine hedef aldı. Perşembe gecesinden bu yana Siyonist güçler Batı Şeria'daki Nurşems kampına saldırırken bazı kısımlarını kuşatma altına aldı. Siyonist rejimin askerleri direniş güçleriyle yaşanan çatışmanın ardından takviye güç kullanmak zorunda kaldı. Bu arada Siyonist rejimin Gazze şeridindeki suçlarına ve Gazze şeridinin altyapısının tahrip etmeye devam ederken Birleşmiş Milletler uzmanı hazırladığı raporda Siyonist rejimin askeri saldırganlığı nedeniyle Gazze şeridindeki okulların da %80'inin yıkıldığını açıkladı. Bu rapora göre Siyonist rejimin Gazze'deki askeri saldırısının başından bu yana 5479'dan fazla öğrenci, 261 öğretmen ve 95 hoca şehit oldu, 7819'dan fazla öğrenci ve 756 öğretmen yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı yayınladığı raporda Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği suçların başlangıcından bu yana Filistin'in şehit sayısının da 34 bini aştığını duyurdu.
İşgal güçleri son 24 saat içerisinde Batı Şeria'da 3'ü kadın en az 30 kişi gözaltına aldı. Filistinli Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti ile Filistinli Esirler Kulübü bugün yayımladıkları ortak bildiride gözaltıların 2 gündür işgal güçlerinin saldırısına maruz kalan Türkerem'deki Nurşems kampında yoğunlaştığını açıkladı. Nurşems kampında aralarında çocukların ve yaralıların da bulunduğu en az 15 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen bildiride kampta gözaltına alınan kişi sayısının henüz tam olarak tespit edilmediği belirtildi. Bildirdi 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da işgal güçlerince gözaltına alınanların sayısının 8340'a yükseldiği, söz konusu kişilerin evlerine baskın düzenlenerek veya kontrol noktalarında gözaltına alındıkları, bazılarının baskılar sonucu teslim olduğu ve bazılarında işgal güçleri tarafından rehin tutulduğu kaydedildi. Gözaltıların işgal güçleri tarafından sistematik şekilde kullanılan sabit politikalardan biri olduğuna dikkat çekilen bildirdi, işgal güçlerinin Gazze şeridine savaş açtığı 7 Ekim'den bu yana gözaltılar topluca cezalandırma aracı olarak da gördüğü dile getirildi.
Amerika'nın New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde rektörlüğün Filistin'e desteklemek amacıyla kampüs bahçesinde düzenlenen oturma eylemine New York polisinin çağırarak dağıtmasıyla başlayan gerginlik devam ediyor. Filistin yanlısı göstericiler bugün üniversitede binası önünde eylem yaptı. New York polisi üniversite civarında geniş güvenlik önlemi alırken ellerinde Filistin bayrağı ve pankartlarla bina önüne gelen göstericiler attıkları sloganlar ve yaptıkları konuşmalarla üniversite yönetiminin tutumunu protesto etti. Anadolu Ajansı'nın muhabirine konuşan ve ismini sadece diye olarak yer veren bir gösterici, eğer yanılmıyorsam rektör Mısırlı bir Arap, New York polisini Arap halkına yönelik soykırımı protesto eden öğrencilere yönetmek aslında gerçekten iğrenç, dedi.
Üç uydunun başarılı fırlatılışı ile İran uzay güçleri arasında yer alacak. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist İsrail rejimine yönelik haklı misillemesinin tartışmaları ve analizleri Türkiye'de devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamada İran'ın haklı tepkisine ve dünyanın bu haklı tepki karşısında Siyonizmin İsrail'in yanında olduğuna dair açıklamaları büyük takdir topladı.
7 Ekim'den bu yana İsrail hükümeti ateşi bölgeye yaymak için provokatif adımlar atmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuku ve Viyana Sözleşmesi'ni çiğneyerek Şam'daki İran Büyükelçiliği'ni hedef alması bardağı taşıran son damla oldu. İsrail yönetiminin uluslararası teamülleri ayaklar altına alan hoyratlığına birkaç ülke dışında tepki veren çıkmadı. Aylardır İsrail'in saldırgan tutumuna ses çıkartmayanlar İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiler. Oysa burada öncelikle kınanması, telin edilmesi gereken Netanyahu'nun ta kendisidir.
Diğer yandan Türkiye kamuoyunda ve medya organlarında İran'ın bu haklı misillemesini eleştirenler de oldu. Buna karşı da tepkiler var ve Diyarbakır Milletvekili, AK Parti Milletvekili, aynı zamanda Lübnan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Nuri Yaz da onlara karşı
İslam devletiyle
önemli bir yanıt verdi.
İran bir Yahudi devletiyle savaşıyor. Bütün Müslümanlara farzdır, vaciptir İran'ın yanında yer almaları. İran'ı teyit etmeleri gerekirken İran'a karşı bazı kalemşörler var. Batılı taraflarından, batılı ülkeler tarafından efendim desteklendiği, onların adına konuşan insanlar var. Maalesef bizim ulusal televizyonlarımızda da böyle vicdansızca yorumlar yapılıyor. Yani kim kimden yana belli değil. Siz İsrail'den yana mısınız, İran'dan yana mısınız?
Ve diplomatik kaynaklar algı operasyonları yapılırken Siyonist İsrail rejiminin işine yarayacak eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiğinin daha doğru tutarlı olacağı yönünde vurgular yapıyor Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam yayınımız devam ediyor. Muhterem dinleyiciler, yaşanan teknik hatadan dolayı özür diliyoruz. Haberlerin devamını dinliyorsunuz. İran İslam Cumhuriyeti yargısı Amerika hükümetini Pehlevi rejiminin suçlarını desteklediği için 1 milyar dolardan fazla para cezası ödemeye mahkum etti. İran'a göre İslam devrimi öncesinde 15 siyasi tutuklunun, eski İran İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı SAVAK'ın kuruluş ve genişletilmesinde yer almaları nedeniyle Tahran Genel ve Hukuk Mahkemesi 55. Şubesi ne açtığı davanın ardından Pehlevi diktatörlük rejimini desteklemenin yanı sıra bu rejimi destekleyen Amerika hükümeti dilekçe sahiplerine 1 milyar dolar maddi, manevi ve cezai tazminat ödemeye mahkum eden bir karar verdi. Pehlevi diktatörlük rejiminin İran milletine karşı işlediği insanlık dışı suçların farkında olan Amerikan hükümeti ilgili belgelere dayanarak SAVAK'ı kurma planını Pehlevi rejimine sunmuş, ardından SAVAK üyelerine yönelik eğitim kursları düzenleyerek destek ve yardımda bulunmuştur.
İran'dan İslamabad Büyükelçisi ve Pakistan İçişleri Bakanı ikili işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı. İran'ın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin İslamabad Büyükelçisi Reza Amiri Mukaddem, Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Mohsen Reza Naqavi ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. İran, Pakistan tarafı ile uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye dahil olmak üzere düzensiz vatandaşların geçişinin engellenmesi, organize suçlarla mücadele ve istihbarat başı olmak üzere tüm polis alanlarında işbirliğini kapsamlı biçimde geliştirmek istiyor. İran'ın Pakistan Büyükelçisi ayrıca İranlı tutuklularla ilgili adli sürecin hızlandırılması da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki bazı konsolosluk sorunlarının hızlı biçimde çözülmesi yönünde çarede bulundu. Emiri Mukaddem ve Reza Naqavi ikili ilişkilerle ilgili son gelişmelere güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesini, ortak sınırlarda ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması, sınırlarda ticari taşımacılığın kolaylaştırılması, iki ülkenin gümrükleri arasındaki etkileşimin genişletilmesini, konsolosluk ve hukuki konuların ele alınmasını anlattı.
İranlı bilgi tabanlı bir şirket ile ilk kez lipid gen transfer kitlerinden daha hızlı izleme özelliğini ve daha az toksisiteye sahip olan karbon bazlı bir gen transfer kiti yapmayı başardı. İran'ın bugünkü haberine göre söz konusu İranlı bilgi tabanlı şirketin CEO'su şunları söyledi. Bu kit daha önce Amerika'nın tek elindeydi ancak aynı kalitede benzer bir yabancı modelin 1/3 maliyetiyle yerleştirilmesiyle tek eli sona erdi.
İranlı oyuncu Beyrut Uluslararası Kadınlar Festivali'nde en iyi kadın başrol ödülünü aldı.
Ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, Amerika'nın Venezuela'ya yönelik petrol yaptırımlarını yenileme eylemini kınadı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İsrail'in bölgedeki yanlış hesaplamasına yönelik İran'ın tepkisiyle ilgili. Siyonist rejimin maceraları hakkında uyarıda bulunan İran İslam Cumhuriyeti bu rejimin her türlü yanlış hesaplamasına daha sert karşılık vereceğini vurguladı. 14 Nisan Pazar günü Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırıya yanıt olarak devrim muhafızları Filistin'in işgal edilen topraklarındaki Siyonist askeri hedeflere yüzlerce insansız hava aracı ve füze ateşledi. Dünya medyası ve kamuoyu İran İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı dahil üst düzey askeri ve siyasi yetkililerinin ayrı ayrı açıklamalarında Siyonist düşman ve destekçileri tarafından herhangi bir yanlış hesaplama yapılması halinde İran'ın derhal harekete geçip kapsamlı yanıt vereceğini vurguladı. Bu konuyla ilgili son açıklama İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Perşembe günü yaptı. Ve ülkesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Malta'nın Dışişleri Bakanı Jan Borg ile bir araya gelerek İran'ın son dönemdeki silahlı tepkisini anlatarak Siyonist rejimi Suriye'deki İran konsolosluğuna yönelik son saldırısına yanıt olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri eyleminin meşru savunma çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarına aykırı maceralarının tekrarlanması halinde Tahran'ın tepkisinin geçmişe göre çok daha hızlı ve daha sert olacağını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist rejimin askeri mevzilerine yönelik operasyonunu meşru savunma ve uluslararası hukuk çerçevesinde olduğunu belirterek, İran bu operasyonu daha geniş bir şekilde yapabiliyor olsa da, Siyonist rejimin askeri mevzilerinin yalnızca Şam'daki İran Büyükelçiliğine saldırılarının gerçekleştirdiği kısmını hedef aldı ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Siyonistlerin suçlarından dolayı Batı Asya'da özellikle Gazze'de yaşananlardan derin endişe duyduğunu belirterek, tek bir hesap hatasının tüm dünya ve bölge için felaket olabileceğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti son günlerde Güvenlik Konseyi'nin işlevsizliğinin devam etmesi ve İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliğine yönelik saldırısını kınamamasının Siyonist rejimin Tahran tarafından meşru savunulmasına ve cezalandırılmasına yol açacağını defalarca vurguladı. Bölgede yaşanan gerginlik, Siyonistlere meşru savunma çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun olarak sınırlı ve askeri düzeyde bir karşılık verilmesine yol açtı. Bu arada İslam Cumhuriyeti, İsrail rejiminin tekrar maceraya katılması ve çıkarlarına aykırı hareket etmesi halinde İran'ın bir sonraki tepkisinin hızlı, maksimum düzeyde ve her zamankinden daha kararlı olacağını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti bölgenin sorunlarının esas nedeninin işgal ve soykırım olduğunu defalarca vurguladığı için ikinci sorunlarla uğraşmak yerine bölgedeki mevcut krizin müsebbibi olan İsrail rejiminin Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere karşı işlediği savaş suçları Filistin ve Gazze'nin ele alınması gerektiğine inanıyorlar. Nitekim Tahran defalarca bölgede sorunların kökünün İsrail rejiminin Batı Şeria ve Gazze'deki işgal, soykırım ve savaş suçlarına dayandığını ve Filistinlilere karşı savaşın durması halinde bölgede yeniden huzur saranacağını ve bunun herkesin lehine olacağını vurgulamıştır. Buna karşılığın Amerika ve diğer müttefiklerinin desteğini alan Siyonist rejim, Gazze'de masum ve savunmasız Filistinlilere yönelik soykırım ve katliamlarına ısrarla devam etmekte ve Suriye, Irak ve Lübnan'daki diplomatik misyonlar ve diğer noktalara saldırmakla bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin önündeki en büyük engel olmasıyla ilgili. Siyonist rejim İsrail'in en büyük destekçisi olan Amerika, veto hakkını kullanarak Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin onaylanmasını bir kez daha engelledi. Bu toplantıda Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 12'si bu karara evet oyu verirken İngiltere ve İsveç'e ise çekimser kaldı. Amerika'nın hayır oyuyla bu kararı veto etmesi, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üyeliğinin yine Washington'un engeliyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üyeliği ve bunun gerçekleşmesi meselesi Tel Aviv için bir kabustur. Bu nedenle Siyonist rejimin ve esas destekçisi Amerika'nın her zaman güçlü muhalefetiyle karşı karşıya kalmıştır. Aslında bu konunun hayata geçirilmesi, Filistin devletinin kurulmasının gerçekleşmesi açısından büyük bir adım sayılabilir. Şu anda Siyonist rejimin en aşırı kabinelerinden birinin iktidarda olduğu göz önüne alındığında, Filistin üyeliğinin tüm Siyonist rejimi ağır bir darbe indirecektir. Bunun gerçekleşmesinden korkan Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Gilad Erdan, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e daimi üye olma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanacağını ve İsrail'in bunu engellemek için her yola başvuracağını iddia etti. 2011 yılında Birleşmiş Milletler'e daimi üyelik başvurusunda bulunan Filistin, o tarihten itibaren Birleşmiş Milletler'in daimi gözlemcisidir. Bu nedenle Nisan ayında Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektupta Birleşmiş Milletler'e daimi üye olarak katılmanın yeniden değerlendirilmesini talep etti. Mevcut yasalara göre Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 9'unun bu ülkenin Birleşmiş Milletler'e katılma talebi lehinde oy kullanması ve konseyin daimi üyeleri olan İngiltere, Çin, Rusya, Amerika ve Fransa'nın bu talebe karşı oy kullanmaması ve veto etmemesi halinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na konuyu inceleme talebinde bulunabilir.
Gazze Savaşı ve Siyonist rejimi Filistinlilere karşı işlediği geniş çaplı suçlar dikkate alındığında Filistin devletinin tanınması ve bu suçların dünya kamuoyu tarafından kınanması Siyonist rejime indirilmiş bir darbedir. Dolayısıyla Amerika bir kez daha bu rejimin en büyük destekçisi olarak devreye girmiş ve Filistin'in talebine veto ederek bu konunun gerçekleşmesinin önünü kapatmıştır. Amerika, Filistin-İsrail çatışmasını çözmek için her zaman iki devletli çözümü önerdiği halde her zaman Filistinlilerin devredilemez kesin haklarının tanınmasını engelliyor. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Yardımcısı Robert Wood bu konuda şunları söyledi. Amerika hala iki devletli çözümü güçlü bir şekilde destekliyor. Bu oylama bir Filistin devletinin kurulmasına karşı değil, daha ziyade böyle bir kararın ancak İsrail ile Filistinler arasındaki doğrudan müzakerelerle mümkün olabileceğinin vurgulanması anlamına geliyor. Amerika Siyonist rejimi desteklerken silah ve askeri bütçe sağlar, anti-Siyonist yasaların uluslararası kurumlarda onaylanmasını engellerken adeta İsrail'in suç ortağı ve Tel Aviv'in çıkarlarının korucusudur. Aslında Amerika Filistinlilerin haklarına uygun her türlü talebi veto ederek Gazze'ye yönelik saldırıların devamı, Filistinlilerin katliamı ve altyapısının tamamen yok edilmesi için Siyonist rejimin elini adeta açmış oldu. Şimdi İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların küresel çapta kınanmasına rağmen Amerika tüm uluslararası taleplere ve insan hakları iddialarına aldırış etmeden bir kez daha Filistinlilerin önünü kapatmış ve bu şekilde Siyonist rejimin suçlarını sürdürmesine eşlik etmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyanın farklı şehirlerindeki çeşitli halklar mazlum Filistin milletine destek gösterileri düzenleyerek Gazze şeridinde derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundular. Amerika'nın New York'undan Uruguay'ın başkentine kadar düzenlenen bu gösteriler Filistin halkına destek çerçevesinde halklar kendi isteklerini haykırıyorlar ve tabii buna paralel olarak da bölge ülkelerimizin bu gündemle ilgili tutumları ve politikaları çok dikkat çekiyor. Bugün sohbetimizde Türkiye'nin Filistin'le ilgili olan bakış açısını ve siyasetlerini nasıl bir haritada gündeme taşıdığı konusunu ele almak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran hocamız bizimle birlikte. Sayın Kıran, hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Son günlerde siz de duymuşsunuzdur gelişmeler, muhakkak siz de takip ediyorsunuz. Türkiye'nin özellikle dış politika alanında Filistin meselesiyle ilgili tutumları daha dikkat çekmekte ve özellikle Türkiye Dışişleri Bakanı son günlerde Hamas'ın Katar'ın başkenti Doha'daki o siyasi ofisi başkanı İsmail Haniye ile ateşkes dahil çeşitli konular üzerinde bir görüş tatilinde bulundu. Şimdi bu mesele bir tek yani devletin bünyesinde değil, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinde çeşitli aslında toplantılarda gündeme getiriliyor. Son olarak da Sayın Erdoğan bu konuyla ilgili son asrın en büyük katliamlarından biri Gazze'de yaşanıyor ifadesini kullandı. Şimdi siz Türkiye'nin bu konuyla ilgili olan politikasını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii biz Türkiye-İsrail ilişkiler çerçevesinde ikili bir ekonomik ilişkiden de bahsedebiliriz. Bunu yani çeşitli bilgiler ve aslında kayıtlara bakarak çeşitli uzmanlar bunu çok önemli değerlendiriyorlar. Ama politik anlamda Türkiye nasıl bir tavır sergiliyor İsrail'e sizce efendim?
Yani kanunca Türkiye kendi elinden geleni yapmaya çalışıyor Filistin lehine. Çünkü Türkiye hemen bu Gazze operasyonları veya savaşı başladığından beri bunun durması için uluslararası alanda olsun, Birleşmiş Milletler'in üzerinde olsun, komşu ülkelerle yine İsrail nezdinde ciddi girişimlerde bulunuyor. Yani bu savaşın durdurulmasını istiyor ve her seferinde de şey dile getiriyor, yani 1977 sınırlarının gerisine herkesin çekilmesini, iki toplumlu bir iki devletli bir Filistin ve İsrail bulunmasını, yine Daran İsrail bir devlettir ama Filistin'in de başkenti Kudüs olmak üzere bir devlet toplanması için sürekli fikirlerini, düşüncelerini uluslararası alanda gündeme getiriyor. Fakat yani biliyorsunuz uluslararası ilişkilerin en temelini oluşturan şeydir. Yani çıkarlardır, ekonomilardır, siyasi çıkarlardır, kültürel ortaklıklardır. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Türkiye'nin İsrail'de ciddi ekonomik ve ticari ilişkileri vardır. Son belki siz de haberleri takip etmişsinizdir. En son geçen hafta seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından bir kararname ile 54 tane ürün hakkında İsrail'e ihracat sınırlandırıldı. bir müeyyide uygulamaya kalkışıyor. Yani Türkiye'nin Filistin lehine yapabilecekleri bunlardır. Çok fazla bir şey beklemek biraz hayalperestlik olur. Sonuç olarak yani buradan taraf değildir ama bir müttefik olarak, bir işte Müslüman ülke olarak, bir kardeş halk olarak gerekli desteği bence gösteriyor fazlasıyla. Türkiye'de de bir yani epey bir Filistin lehine gösteriler oldu, toplantılar oldu. Yine Filistin ve Gazze lehine Türkiye'de pek çok yardım kampanyaları devam ediyor. Yine Türkiye gerek havadan olsun gerekse karada insani yardım çerçevesinde veya yardım ulaştırmaya çalışan ve orada bir koridorun açılması için de gerekli bütün çabaları gösteriyor. Anınca yani Filistin tarafı Türkiye bizim için bundan fazla ne diye bir şey ben düşündüklerini sanmıyorum. Türkiye budur. Yani bu kadar yapabilir. Sonuçta yani bu meselenin doğrudan tarafı değildir. Ama yani bir kültürel yakınlık vardır, bir dinsel yakınlık vardır. Böyle Türkiye bana göre elinden geleni yapıyor. Benim kanaatime göre savaşın kendisi kötüdür.
Evet.
Nasıl bir savaş kötüdür? Savaşları durdurmak gerekiyor. Ben daha bu savaş başlamazsa benimle birkaç defa röportaj yapıldı dedim ki bizim elimizden geliyoruz. Senin yapması gereken şudur. İsrail üzerinde etkisi, doğrudan etkisi bulunan bir Amerika'dır, bir de Batı ülkeleri, Avrupa'dır. Bunlar üzerinde biraz baskı kurarak, bunlar üzerinde diplomatik girişimlerde bulunarak, kamuoyu oluşturarak İsrail'in daha çok can kaybına zarar vermeden, Gazze şeridini tamamen yıkmadan bir an önce bu savaşın durdurulmasını gerektiği kanaatindeyim. Bugün yine aynı düşünce ama çok geciktik. Yani Gazze hemen hemen tamamen harabeye döndü. Ölü sayısı daha bunları konuşurken 1000 civarındaydı, 1400 civarındaydı. Bu yani çok üzülerek 34.000 üstünde bir ölü sayısının olduğunu duyuyoruz. Yani bu gerçekten hepimizi üzüyor. Sonuç olarak hayatını kaybedenler insandırlar. Yani her şeyden önce biz insana insan olduğu için değer biçmemiz gerekiyor. Bu savaşı durdurmak, savaşı çatışmayı durdurduktan sonra çözüm için yani bir masa etrafında tarafları buluşturup da gerçekten iki tarafı da yani tatmin edebilecek bir çözüme ulaşmak gerekiyor. Yoksa bu savaşla çatışmayla yakınla gerçekten sonuçlar hem Filistin halkı için hem de İsrail halkı için de acı sonuçlar doğurur. Daha da tablo ağırlaşmış olur. Ekonomik olarak, sosyal olarak, insani olarak. Ve bugün Gazze'nin içinde bulunmuş olduğu gerçekten insani trajedi daha da çok derinleşmiş olacaktır. Onun için hepimizin savaşta karşı durması gerekiyor. Biliyoruz evet İsrail orantısız bir güç kullanmıyor. Ama bir savaş durumudur. Biz bunu makul görmüyoruz. İsrail'in bir an önce bu saldırıyı, bu savaş durumunu durdurması gerektiği çağrısında bulunuyorum. Fakat iki tarafın da sağduyulu hareket etmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bu savaş durmazsa daha önce de belirttiğim gibi tablo gittikçe ağırlaşır. Üstelik yani daha da bölgesel bir hal alabilir. Bu yani giderek ucu belli olmayan bir dünya savaşına kadar gidebilecek bir tiyatro taşımaktadır. Biliyorsunuz İran ile İsrail arasındaki son karşılıklı çatışması bir nevi bu işin tipini ateşlemek üzeredir.
Evet.
Bence bütün barış yanlılarının, insan hakları savunucularının öncelikle bu savaşı durdurmak konusunda bir güç ve eylem birliği içinde olması gerekiyor. Kimin haklı, kimin haksız olduğu konusunu da daha sonra değerlendirmek gerekiyor. Artık yani bu haklı mesele, bu geçmiş bir mesele. Şey bir İslami, insani bir dram, bir trajedi halini almıştır. Hepimizin alacağı pozisyon bu olmalı diye düşünüyorum.
Peki.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile konuştuk. Sohbetimizde bölgemizdeki yaşanan son gelişmeleri, özellikle Gazze krizi ile ilgili Türkiye'nin tutumu ve İran-İsrail arasındaki yükselen tansiyon konusu ile ilgili de uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaştık. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesi, dünyada insan hakları savunucularının öncüsü olduğunu iddia eden Amerika'da Özgür Filistin sloganının yasaklandığını, Amerika'nın İran'a yeni yaptırımlar uygulayacağını iddia ederken uzmanların İran'a yaptırım kapasitesinin dolduğunu, Siyonist rejim eski savaş bakanının İran'dan karşılık yapılmayacağına dair iddiaların yanlış olduğunu belirttiğini duyuruyor. Cami Cam gazetesi ise Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında İsrail'in İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırısına sert karşılık verileceğini söylediğini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Filistin konusunda gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Oturumunda bir konuşma gerçekleştirdi. Irkçı İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran konsolosluğunu hedef alan saldırısına değinen Emir Abdullahyan, İsrail konsolosluk binamızı hedef alarak açık bir şekilde uluslararası sözleşmeleri ihlal etmiştir. Ancak Amerika, İngiltere ve Fransa'nın tamamen sorumsuzca davranışları nedeniyle Birleşmiş Milletler bu saldırıyı kınamaktan dahi aciz kaldı. Hiçbir devlet ülkesinin hakimiyeti anlamına gelen büyükelçine yönelik böylesi pervasız bir saldırı karşısında sessiz kalamaz dedi. İran'ın İsrail saldırıları karşısında bu zamana kadar soğukkanlı kalmaya çalıştığını belirten Emir Abdullahyan, konsolosluk saldırısının kırmızı çizgiyi aştığını ve Tahran yönetiminin söz konusu saldırı karşısında daha fazla sessiz kalamayacağını belirtti. Abdullahyan, 13 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz saldırı gerekliydi çünkü bu saldırı dışında başka bir seçeneğimiz yoktu. Saldırımız tamamen konsolosluk saldırısına bir misilleme olarak gerçekleştirildi ve hiçbir sivil yerleşim yeri hedef alınmadı. Saldırıda İsrail'in konsolosluk binamızı hedef alan iki önemli askeri tesisi hedef alındı ifadesini kullandı.
Tahran Radyosu.
Horasan gazetesi Siyonist rejimin yalan makinesinin fiyasko verdiğini, İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Vaidi'nin bir daha saldırı yapılırsa Su-24 ile karşılık verileceğini, İran Kara Kuvvetleri Komutanı'nın İran topraklarına saldırı konusunda kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Siyonist rejimin en az 14 bin çocuğu öldürmekle Hitler'i geride bıraktığını söylediğini belirtiyor. Cumhuriyet İslami Gazetesi, Tahran Cuma Namazı Hatibi'nin gündemi değerlendirdiğini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Cuma namazı hutbelerinde konuşan Hucetul İslam Hacı Ali Ekberi, gerçek vaat operasyonu Siyonist rejimi cezalandırmak amacıyla yapılan dengeli bir operasyonuydu dedi. Bu haftaki Tahran Cuma Namazı Hucetul İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi imamlığında eda edildi. Hacı Ali Ekberi, İran 13 Nisan'da İsrail'in Tahran'ın Şam'daki konsolosluğuna karşı yaptığı saldırıya yanıt olarak gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili gerçek vaat operasyonu Siyonist rejimi cezalandırmak amacıyla yapılan dengeli bir operasyonuydu dedi. Tahran Cuma Namazı Hatibi sözlerinin devamında bu operasyon İran versiyonu Aksa Tufanı operasyonu. Böylelikle İsrail'e iki tokat atılmış olduğu ifadesini kullandı. Tahran Cuma Namazı Hatibi gerçek vaat operasyonu aslında milletin bir operasyonu ve cihadı olduğunu belirterek şunları kaydetti. Bu operasyonda harekete geçen milletimizdi. Bu hat kırmalar sahadaki halkın meyvesiydi. Bu caydırıcılık aziz milletin 45 yıldır İslam ideallerinin ve Kudüs ülküsünün arkasında durmasının ürünüdür.
Şarvan gazetesi, Hizbullah'ın Siyonist rejimin askeri üslerine benzersiz saldırı düzenlediğini, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın Grossi'nin iddialarına yanıt olarak İran nükleer çalışmalarının 120 denetçi tarafından onaylandığını, önümüzdeki 10 gün içinde Tahran'da 2 güneş enerjisi santralinin hizmete gireceğini duyuruyor. Ebrar gazetesi ise İran İslam Cumhuriyeti Nükleer Merkezleri Koruma Birliklerinin komutanı Tuğgeneral Ahmet Haktalep'in nükleer merkezlerin tamamen güvende olduğunu belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Nükleer Merkezleri Koruma Birliklerinin komutanı Tuğgeneral Ahmet Haktalep, Siyonist rejimin İran'ın başarılı, gerçek ve adil operasyona yanıt olarak İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı amaçlayan olası eylemi hakkında şunları söyledi. Bu tehditlerin bugünle ya da dünle alakası yok. Sahte Siyonist rejim geçmiş yıllardan bu yana tehditlerin yanı sıra ülkenin nükleer sanayi alanında da sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştiriyor. Uluslararası protokol ve standartlar ile Uluslararası Nükleer Ajans'ın kural ve düzenlemeleri esas alınarak tüm ülkelerin nükleer tesislere saldırması engellenmiş olmakla birlikte İran İslam Cumhuriyeti de başından beri bu tehditlerle mücadele etmeye her zaman hazır olmuştur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
...1930 yılının 18 Nisan'ında saat 20.45 iken İngilizler her zamanki gibi hevesle gece haberlerini dinlemek için radyolarının başında bekliyorlardı. Ama o gece diğer gecelere benzemeyecekti. BBC haber spikeri çok kısa ve garip olan bir cümle kurdu. Burası milli BBC radyosu. Hiçbir haber olmadığı için 10 dakika müzik dinleyiniz. Radyosu'ndan herkese selamlar. Pencere isimli podcast'imizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hiçbir haber olmamasından dolayı yapılan müzik yayını her ne kadar tarihe geçmiş olsa da bir daha tekrarlanmadı. 1930 Nisan'ının 18'i bir istisnaydı çünkü. 20. yüzyıl, kanlı savaşlar, yok edici patlamalar ve çeşitli siyasi olaylarla peş peşe gelen haberlerin yüzyılıydı. Meslekleri haberle iç içe olan kişiler, olaylarla dolu yıllar geçirdiler. Haberleri düzenli yayınlamak da bir zorunluluktu. Kim 60'lı yılları habersiz düşünebilir ki? Bilinçlendirme konusunda medyanın rolü göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. 1968 Aralık ayından 1969'un Ekim ayına kadar geçen süreçte polis, Zodyak isimli katilin gerçek kimliğine ulaşmaya çalışırken medya düzenli olarak onun hakkında bilgi vermekteydi. Medya konuların sıkça tekrar edilmesi, kişisel güvenliğin sağlanması konusunu toplumun gündelik sorunlarından biri haline getirmiştir. Tabii ki medya yalnızca cinayet haberleri konusunda tepki göstermemekteydi. Hedy Adams isimli Amerikalı bir fotoğrafçının Vietnam Savaşı karmaşasında fotoğrafı siyasi bir örnek olmuştu. Amerikan hükümetinin savaş çığırtkanlığı politikalarına karşı bir gün içinde protesto dalgasını başlatan fotoğraftı bu. Amerikan güçlerinin o ülkeden çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Bu çarpıcı haber 60'lı yıllardan 70'li yıllara kadar etkisini sürdürdü. Elbette insanlar için haber toplama konusu yeni bir konu değildi. Şu an olan şeyleri bilme isteği asırlar önceden de bulunmaktaydı. Bir zamanlar insanlar ateşin dumanından faydalanmaktaydı. Diğer eski zamanlarda ise mesaj götüren güvercinlerden. İlerleyen zamanlarda ise Gutenberg'in matbaası İnsanlık tarihini değiştirmiştir. Eğer matbaa olmasaydı gazete hiçbir zaman günümüzde üretildiği gibi üretilmezdi. Bir süre sonra telgraf ve radyo gibi aletlerin icadı haber ulaştırma sürecini hem daha hızlı hem daha doğru hale getirdi. Artık radyonun icadıyla herkes dünyadaki değişim dalgasına katılabilirdi. Bu değişim dalgası 20. yüzyılda başka icatların ortaya çıkmasına da neden olmuştu. Artık televizyon çağı başlamıştı. Bilgisayar, internet, akıllı telefonlar gibi yeni buluşlar haber erişme sürecini çok büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu büyük değişimle hem haber sayısı hem de onu ulaştırma hızı artıyordu. Artık insanlar çevrelerindeki olaylardan saniyeden çok daha kısa bir sürede haberdar olabiliyorlardı. 2015 yazındaki olay da buna bir örnektir. Amerikan devleti Teksas'a askeri bir tatbikat yapmaya karar vermişti. Çok sayıda askerin bulunduğu sıradan bir tatbikattı. Ancak kısa sürede Teksaslılar arasında tuhaf haberler kulaktan kulağa yayıldı. Bazıları Amerikan devletinin tatbikat adı altında kendi muhaliflerini tutuklayacağını belirtmekteydi. Bazıları da muhaliflerin Teksas'ın yeraltı sığınaklarında hapsedileceklerini söylüyorlardı. Bu haberler sıkça dile gelmesi halkın büyük bir kısmını korkuya düşürdü. Teksaslılar birbirlerine şunu sormaktaydı. Bu tatbikatın karşısında durmak için ne yapalım? Devlet adamlarının bu haberi yalanlamasının halkı rahatlatacağı düşünülüyordu. Günden güne askeri tatbikatın muhaliflerinin sayısı artmaktaydı. Sonunda da o haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Bu olay haberlerin durumunun eskisi gibi olmadığını ispatlamaktaydı. Bu haberin doğru olmadığı ortaya çıkmıştı ama peki doğru olup olmadığı bilinmeyen binlerce habere ne olacaktı? Şu haberi ele alalım. Bir araba köprü üstünde seyir halindeyken köprü çöküyor. Haber organları bu olayda neye odaklanmaktalar? Arabaya, arabanın içindeki kişiye, nereden geldiğine, nereye gitmek istediğine, eğer hayatta kalırsa olayın ayrıntılarına ve bu gibi şeylere odaklanırlar. Ama bunlar gereksiz şeylerdir ve olayın detaylarıdır. Peki önemli olan nedir? Köprünün yapısal kalıcılığı. Bu diğer köprülerde de var olabilecek ve gizlenen bir tehlikedir. Ama araba olayının detaylarından, kişiye ne olduğundan daha fazla haber çıkmaktadır. Ve daha dramatiktir. Bu hikaye tartışmalı ve macera dolu görüntülerle doludur. Dolayısıyla bu konuda haber üretmek çok kolaydır. Bu nedenle yapay zeka konusu bu aralar çok daha fazla ilgi odağındadır. Ama insan vücudunun antibiyotiklerine karşı direncinin giderek artması da günün konusu değildir. Çok detaylı haberlerin yapılması uzaylılar mevzusunu önemli kılmıştır. Ama kimse için dünyadaki aç insanların sayısı önemli değildir. Haber okumanın hayattaki önceliklerimizi değiştirmesinin yanı sıra başka dezavantajları da vardır. Bizim düşünmek ve doğru kararlar almak için odaklanmaya ihtiyacımız vardır. Ancak cep telefonumuzdan sürekli gelen bildirim sesi bunu yapmamıza izin vermemektedir. Kısa ve uzun bir sürü manşet arasında düşüncelerimiz karıştırmakta ve bir anda korkunç bir fırtınanın görüntüleri düşüncelerimizi bozmaktadır. En son ne zaman bir haberi okumak veya duymak bizi önemli bir karar alma konusunda motive etti? Haber sitelerinde sayfalarca ama yararsız olan çok sayıda haber var. Ne zaman ve nasıl işimize yarayacağını bilmediğimiz haberler. Yeni bir rekor kırmak için çok sayıda hamburger yiyecek adamın haberi bize nasıl bir fayda sağlayacaktır? Peki iki ünlü kişinin evlilik ya da boşanma macerasını izlemenin bize yararı olacak mıdır? Genelde bu haberlerin bizlerin hayatıyla en ufak bir ilgisi bile yoktur. Hayatımızın değerli dakikaları medyanın meşhur ettiği kişileri tanımakla geçmektedir. Bizim için haber tüketimi uyuşturucu tüketiminden farklı değildir. İlk adımda uyuşturucular bizleri bağımlı hale getirmektedir. Sonrasında da gerçeklikle bağımızı koparmaktadır. Haberler de aynı işlevi görmektedir. Görünüşte heyecan verici manşetler bizi herhangi bir konuyla ilgilenmeye ve daha fazlasını öğrenmeye davet etmektedir. Ancak önümüzde sadece bir dizi alakasız konu bulunmaktadır. Ayrıntılar bize yeni bir bakış açısı kazandırmayacaktır. Günlük haberler bir yığın bilgiyi zihnimize doldurmaktadır. Belki de haberlerin bizi bilinçlendirdiğini düşünmekteyizdir. Ama işin aslı böyle değildir. Haberler bizlere bir şeyler bildiğimizi düşündürdüler. Zamanla kitap ve bilimsel yayınlar okuma ihtiyacımızı yok ettiler. Ne kadar fazla haber okursak o kadar kafamız karışacak ve daha az bileceğiz. Anlamamıza yardımcı olabilecek içerikler gazetelerin sayfalarında değil, kütüphanelerin raflarında durmaktadır. Peki neden haberlere bağımlı olduk? Uzmanlara göre haberlere bağımlılık bir şeyleri kaybetme korkusundan doğmaktadır. Her seferinde haber sitelerine, sosyal mecralara, gazetelere bakmanın yoğunlaştırdığı bir korkudur bu. Medya, heyecan verici ve ilginç şeyleri kaçırma korkumuzu kullanmaktadır. Bu korkuya FOMO adı verilmektedir. Haberler gerçekleri vurgulayarak göz kamaştırmakta, ancak doğru ve faydalı bilgi vermemektedir. Haberler bir sonraki habere dair spekülasyonlar, tahminler ve beklentilerle doludur. Gazeteler bir suçun ayrıntılarını yarına aktarmaktadır. Haber ajansları ilerleyen saatlere kadar haber vermekte ve sosyal ağlar marjlarını artırmaktadır. Onlar için en önemli şey bizi oyalamaktır. Bizi oyalamanın tek yolu ise sürekli haber üretmektir. Artık 1930 yılının 18 Nisan'ının tekrarlanma ihtimali gülünç gelmektedir. Günümüzdeki haber ajansları haber bulamasalar bile haber üretmektedirler. Haber yüksek hızda ve fiyatı önemli olmadan üretildiğinde hiç kimse sahte haberler hakkında soru sormaya vakit bulamayacaktır. 2015'teki tatbikatın üzerinden yaklaşık 8 yıl geçti. Ancak bu hikaye yeni örneklerle karşılaştırıldığında çok eski görünmektedir. Çünkü sahte haberler son birkaç yılda daha tuhaf boyutlara ulaşmıştır. Facebook ve Google gibi sitelerin baloncuklar ve akıllı filtreler oluşturarak sahte haberleri yaymakta ilk sıralardaki siteler olduğu bilinmektedir. Facebook ve Google kullanıcılarının davranışlarını analiz ederek onlara yalnızca beğendikleri veya kabul ettikleri şeyleri göstermektedir. Bu süreçte karşıt görüşler kullanıcılara ulaşmaz, daima benzer görüşler kapsamında kalırlar. Dolaylı olarak bu olay yalan haberlerin yayınlanması için uygun bir platformdur. Çünkü bunların inkar ya da reddinin kitleye ulaşma ihtimali azalmaktadır. Sahte haberlerin tespit edilmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Sahte haberler oluşturulabilen günümüzün en yeni platformuna derin sahtelik denmektedir. Bu platform yapay zekayla insanların yüzlerini değiştirerek yalancı fotoğraflar oluşturmaktadır. Belki bu teknoloji eğlence için mükemmeldir. Ancak sahte haber yapımcıları öyle düşünmemektedir. Bir siyasetçinin savaşın başlangıcına dair sözlerini, bu sözler hiç söylenmemişken insanların kendi gözleriyle gördüğünü düşünün. Derin sahtelik, deepfake önümüzdeki yıllarda Humo'yu akıllıca kullanacaktır. Yıllar boyunca gazeteciler, ihbarcılar da olsa bugün büyük haber şikayetleriyle muhatap olmaktayız. Süper zenginlerin sahip olduğu ve onların çıkarlarını düşünen şirketler, hisse değerleri bize bağlı olduğundan bizi bir şekilde bilgilendirmeye çalışmaktadırlar. Bu şirketlerin büyük ve şık binalarında devasa fabrikalar izleyicinin aklını başından almak için çalışmaktadır. Bunlar sosyal ağlarla işbirliği içinde bir endüstri oluşturan fabrikalardır. Ham maddesi ve son ürünü insan olan bir endüstri. Değerli dinleyiciler, Pencere isimli sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisli başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programa İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadise ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu semavi kitabın şifa kaynağı olduğunu buyuruyor. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'in tesirlerini beyan ediyor. Bu semavi kitap en başta insanları iyi vaazlarla nasihat ediyor ve onları hayır ve saadete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim daha sonra bu kitabın şifa özelliğini gündeme getiriyor ve nasıl müminlerin gönüllerine şifa olduğunu ve onları hidayete erdirdiğini anlatıyor. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve şifa özelliğini gözden geçiriyoruz.
Bilindiği üzere ahlaki ve ruhi hastalıklar insanın cismi hastalıklarına benziyor. Her iki çeşit hastalığın hafif ve ağır biçimleri oluyor. Her iki hastalık çeşidi bulaşıcı da olabiliyor ve başkalarını da hasta edebiliyor ve her ikisinin tedavisi için uzman hekimlere başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla her iki hastalık çeşidinde en başta söz konusu cismi veya ruhi hastalığın sebebinin tespit edilmesi ve hastalığın esas kökü bulunduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim'in şifa dağıtan ilaç olduğunu belirtti. Değerli bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, yararlı, şifa ve bereketli ilaç ve baktığı kimseyi koruduğu ve onu izleyeni kurtardığı için sizlere armağan edildi. İmam Ali de, Kur'an-ı Kerim'in tüm derslerin dermanı ve küfür ve nifak ve şaşkınlıktan kurtarıcı olduğunu beyan ediyor. O Hazret, Nehcül Bülağ'ın 176. hutbesinde şöyle diyor. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan kimse fakir değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'siz hiç kimse güçlü ve zengin olamaz. Bu büyük semavi kitaptan hastalıklarınız için şifa dileyin ve ondan sorunlarınızın çözümü için yardım talep edin. Zira bu kitapta en büyük hastalıkların yani küfür, nifak, sapkınlık ve karanlığın tedavileri yer alıyor.
İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in şifa özelliği hakkında şöyle diyor. Gerçekten şu Kur'an'da aydınlatıcı ışıklar ve kalpleri hastalıklardan kurtaran şifalar bulunuyor. O zaman kalbini cila vermek isteyen kimse bu kitabın nuru ile kalbini cila vermesi ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleriyle bütünleşmesi gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek basirette insanın kalbinin hayat kaynağıdır. İnsan karanlıkta yolunu nurun yardımıyla bulduğu gibi. İmam Rıza Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim her derdin dermanıdır.
Yüce Allah İsra suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim şu açıdan şifadır ki evvela gönül sayfasını her türlü afet ve sapkınlıktan kurtarır ve faziletler için hazırlar. Allame Tabatabai'ye göre Kur'an-ı Kerim'in rahmaniyeti de insana, fıtratına uygun hareket etmekte ve bu yolda direnmekte yardımcı olur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim hem gönül hastalığını ıslah eder ve hem doğru yolda direnme gücü kazandırır. Çünkü bu semavi kitap insanın günaha karşı direnme sistemini güçlendirir ve günah etkeniyle yüzleşmesinde direnmesini sağlar. Kuşkusuz bu durum, ancak birey iyileşme peşinde olursa gerçekleşir. Nitekim Allah Resulü de Kur'an-ı Kerim'in ancak ona sarılan ve onu izleyenleri kurtardığını buyuruyor.
Yüce Allah Bakara suresinin ilk ayetlerinde de şu vurguyu yapıyor. O kitap, Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedir. Ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece mümin ve muttaki insanlar için şifa ve rahmet kaynağıdır. Nitekim İsra suresinin 82. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulandıktan sonra bu kitabın zalimler için hüsrandan başka bir getirisi olmadı. Çünkü onlar düşünmeden ve sırf inat yüzünden Kur'an-ı Kerim'i inkar ettikleri ve hakikati benimsemedikleri ve sonuçta ziyan edenlerden oldukları kaydediliyor.
Ancak kim ihlasla hakikat peşinde olursa ilahi kelamdan daha iyi bir yol gösterici bulamayacağı aşikardır. İmam Ali Aleyhisselam bir yerde şöyle buyuruyor. Bilin ki bu Kur'an-ı Kerim aldatmayan bir nasihat vericidir ve saptırmayan bir yol göstericidir. Asla yalan söylemeyen bir sözcüdür. Kim Kur'an-ı Kerim ile hemdem olursa ya bir şeyi artar ya bir şeyi eksilir. Şöyle ki, hidayet ermesi artar ve sapkınlığı azalır. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan hiçbir şeye muhtaç olmaz ve Kur'an-ı Kerim'siz olan herkes muhtaçtır. O zaman şifanızı Kur'an-ı Kerim'den isteyin ve zorluklarda Kur'an-ı Kerim'den yardım dileyin ve Kur'an-ı Kerim ile dost olup Allah'a yönelin ve Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın kullarından bir şey dilemeyin. Zira kulların Allah katına yakınlaşmaları için Kur'an-ı Kerim'den daha iyi bir şey yoktur.
İnsan gerçek kemal ve ebedi saadete ulaşmak için bilgi ve yürek yakan bir rehbere muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanlara mutluluk ve saadet erdirmek amacıyla mükemmel bir program ile nazil olduğundan insanlar bu kitabın tavsiyelerine uyarak her zaman hakikat ve saadet yolunu bulabilir. İmam Seccad Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerin gerçek kaynağı olduğunu belirterek şöyle diyor. Gerçekten Yüce Allah İslam ümmeti kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu hiçbir şeyi kitabında peygamberine nazil ve beyan ederek esirgememiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana.